Ayrım 5.
Sayfa 51. Bunlar üzerinde durmamız gerek. Analitik önerme, yükleme öznesinin parçası olan önermedir. Uzun bir insan insandır, eşkenar üçgen üçgendir gibi. Çelişme ilkesinden çıkar bu önermeler. Örneğin, uzun boylu bir adamın insan olmaması çelişmelidir kendisiyle. Yani burada çelişme ilkesi uygulanmıştır. Sentetik bir önerme ise analitik olmayan önermedir. Deneyimle bilebildiğimiz bütün önermeler böyledir. Salt kavram çözümlenmesiyle salı günü hava yağmurluydu ya da Napolyon büyük generaldi önermelerini bilemeyiz. Fakat Kant, Leibniz'e ve kendinden önceki öbür bütün filozoflara benzemeksizin tersini kabul etmeyecektir. Yani bütün sentetik önermelerin sadece deneyimle bilindiğini. Bizi yukarıki ayrımlardan ikincisine getirir bu. Empirik bir önerme, duyu algısının yardımı dışında gerek kendimizin gerekse tanıklığını kabul edeceğimiz bir başkasının duyu algısı olmadan bilemeyeceğimiz önermedir. Tarih, coğrafya olguları bu türdendir. Doğrulukları hakkındaki bilgimizin gözlemsel verilere dayandığında bilim yasaları da. Nedensellik yasasının niteliği. A priori bir önerme ise deneyimle açıklanmasına karşın bilindiği zaman deneyimden başka bir temele sahip olan önermedir. Aritmetik öğrenen bir çocuğa iki bilye, iki bilye daha deneyimletip sonra hepsinin birden dört bilye olduğu gözlettirilerek yardım edilebilir. Fakat iki kere iki dört eder genel önermesini anladığında artık örneklerle berkitime gereksinim göstermez çocuk. Önerme, tüme varımın asla sağlayamadığı bir kesiklik verir. Salt matematiğin tüm önermeleri bu anlamda a prioridir. Hume, nedensellik yasasının analitik olmadığını kanıtlamış ve bilim, onun doğruluğundan güvenli olamayacağımızı çıkarsamıştı. Kant, onun sentetik olduğu görüşünü kabul etti. Fakat yine de a priori olarak bilindiğini savundu. Ona göre aritmetik ve geometri sentetik fakat aynı şekilde a prioriydi. Dolayısıyla Kant sorununu şu terimlerle formüle döktü. Sentetik yargılar a priori olarak nasıl mümkündür? Sorununun karşılığı sonuçları ile birlikte salt usun eleştirisinin ana temasını biçimler. Kant 12 yıl çalıştıktan sonra büyük bir güvenle sorunu çözdüğünü sanmıştı. Kuramı biçimlemesi ardından kitabı yazması ancak birkaç ay sürdü. Birinci basımın ön sözünde şöyle diyor. Çözümlenmemiş ya da çözümü için bir açgı, anahtar verilmemiş tek bir metafizik sorun ileri sürebilirim. İkinci basımın ön sözünde kendisini Kopernikus'la karşılaştırır ve felsefede Kopernikusçu bir devrim yapmış olduğunu söyler. Kant'a göre dış dünya sadece duyuma neden olur. Duyum maddesini uzay ve zaman içinde düzene koyan zihnimizdir. Duyularımızın nedenleri olan kendi içinde şeyler bilinemez. Onlar uzay ya da zaman içindedir, töz değildir. Kant'ın kategoriler adını verdiği kavramlar genel kavramların herhangi biri gibi tanıtlanamaz da. Uzay ve zaman özneldir. Algı, aygıtımızın parçasıdır. Bu nedenle deneyimlediğimiz ne olursa olsun onun geometri ve zaman bilimiyle ele alınan karakteristikleri sergileyeceğinden güvenli olabiliriz. Daima mavi gözlük taşısaydınız her şeyi mavi görmekten güvenli olabilirdiniz. Kant'ın örneklemesi değildir bu. Zihninizde daima uzaysal gözlük taşıdığınızdan her şeyi hep uzay içinde göreceğinizden güvenlisiniz. Böylece geometri, deneyimlenen her şey hakkında doğru olması gerekli şey anlamında a prioridir. Fakat benzer herhangi bir şeyin deneyimlemediğimiz, kendi ilkelerindeki şeyler hakkında doğru olduğunu varsaymak için bir nedene sahip değiliz. Uzay ve zamanın kavram değil, sezginin iki biçimi olduğunu söyler Kant. Sezginin Almancası Achtung, sözel olarak bakmak, gözlemek anlamına gelir. Kabul edilmiş bir çeviri olan sezgi, doyurucu bir karşılık değildir. 12 kategoriyi 4 kavram türetir. Tanımlama yoluyla aslında kategoriler de kavramdır, çevirenin notu. 1. Nicelik kategorisi. A. Birlik, B. Çokluk, C. Toplam içerir. 2. Nitelik kategorisi. A. Gerçeklik, B. Olumsuzlama, C. Sınırlamadan kuruludur. 3. İlişki kategorisi. A. Töz ve ilinek, cevher ve araz. B. Neden ve sonuç. C. Karşılıklılığa uzanır. 4. Modalite kategorisi. A. Olanaklılık. B. Varlık. C. Zorunluluğu kapsar. Dipnot. Pişi çeşme artı daşti şişe kebut. An sebep alem kebuter mi nümut diyor Mevlana. Gözünün önünde mavi cam var. O nedenle evren mavi görünüyor. Bunlar uzay ve zamanın öznel olması anlamında özneldir. Yani deneyimlediğimiz her şeye uzay ve zamanın uygulanabileceği yolundadır zihnimizin kuruluşu. Fakat uzay ve zamanın kendi içlerinde şeylere uygulandığını varsaydıracak bir nedenimiz yoktur. Nedene gelince bir tutarsızlık vardır ortada. Çünkü Kant, kendi içlerinde şeyleri, duyumların nedenleri olarak görmüş ve özgür istemlerin uzay ve zamandaki görünüşlerin nedenleri olduğunu savunmuştur. Bu tutarsızlık, ilineksel, arzi bir görünüş değil, sistemin esaslı bir bölümüdür. Salt Us'un eleştirisi, büyük bölümüyle uzay ve zamanı ya da kategorileri, deneyimlenmeyen şeylere uygulamaktan doğan yanlışlıkları göstermeye ayrılmıştır. Bu yapıldığında antinomilere yani görünüşe göre her biri ispat edilebilen karşılıklı çelişmeli önermelere düşmek keyfimizi kaçırır. Bu türlü dört antinomi sıralar Kant. 1. Birinci antinomi. A. Tez. Dünya zaman içinde bir başlangıca sahiptir ve uzayca sınırlanmıştır. B. Karşı tez. Dünya zaman içinde bir başlangıca sahip değildir, uzayca sınırlanmamıştır. Zaman ve uzay açısından sonsuzdur. 2. İkinci antinomi, her karmaşık tözün hem basit parçalardan yapıldığını hem de yapılmadığını kanıtlar. 3. Üçüncü antinomi tezi, iki tür nedensellik olduğunu savunur. 1. Doğa yasalarına göre nedensellik, 2. Özgürlüğe göre nedensellik. 4. Dördüncü antinomi, mutlak zorunlu bir varlığın hem olduğunu hem olmadığını kanıtlar. Eleştirinin bu bölümü, diyalektiği antinomilerle gelişen Hegel'i büyük ölçüde etkisi altına almıştır. Ünlü bir alt bölümde Kant, Tanrı'nın varlığı konusunda salt zekasal ispatların tümünü yıkmaya girişir. Tanrı'ya inanmak için başka nedenler de bulunduğunu söyler. Onları daha sonra Pratikus'un eleştirisinde sıralayacaktır. Salt Us'un eleştirisinde amaç olumsuzdur. Tanrı'nın varlığının Salt Us'la, akılla üç tür kanıtı bulunduğunu ileri sürer. 1. Ontolojik, 2. Kozmolojik, 3. Fiziko-teolojik. Ontolojik kanıt. Kant'ın ileri sürdüğü biçimdeki ontolojik kanıt, Tanrı'yı bir ens realisisum, yani en çok gerçek varlık, yani mutlak olarak varlığa ilişkin bütün yüklemlerin öznesi olarak tanımlar. Kanıtın geçerli olduğuna inananlarca ileri sürülmüştür bu. Çünkü varlık, böyle bir yüklem, Tanrı'ya ait bir yüklem olursa, onun öznesi, yani Tanrı, varlık yüklemini zaten almalı, dolayısıyla var olmalıdır. Varlığın yüklem olmasına karşı çıkar Kant. Hayal ettiğim 100 kuruş gerçek, 100 kuruşun sahip olduğu bütün yüklemlere sahip olmalıdır, der. Kozmolojik kanıt. Herhangi bir şey varsa mutlak olarak zorunludur. Varlık var olmalıdır. Şimdi var olduğumu biliyorum. Böylece mutlak olarak zorunlu varlık vardır. Bu da ens realisisum olmalıdır. Kant bu kanıttaki son adımın yine ontolojik kanıt olduğunu, söylenmiş olanla zaten reddedildiğini savunur. Fiziko-teolojik kanıt. Fiziko-teolojik kanıt bilinen tasarım kanıtıdır. Metafizik bir giysi de. Evrenin amacı apaçık bir düzen ortaya döktüğünü ileri sürer. Kant saygıyla işler bu kanıtı. Kant onun en iyi durumda bir yaratıcı değil, sadece bir mimar olduğunu ortaya koyduğunu ve böylece yeterli bir tanrı görüşü sağlamadığını işaret eder. Usça olanaklı olan teolojinin ahlaksal yasalara dayandığı ve o yasaların önderliğinde olduğu sonucuna varır. Tanrı, özgürlük ve ölümsüzlük ona göre Us'un düşünceleridir. Fakat Salt Us bizi bu düşünceleri kurmaya götürse de kendisi onlara ilişkin bir gerçeklik sağlayamaz. Bu düşüncelerin önemi pratiktedir, yani ahlakla ilgilidir. Us'un salt zekasal kullanımı yanlışlıklara yol açar. Tek doğru kullanımı ahlaksal sonlara yöneliktir. Usun pratik kullanımı, kısaca salt usun eleştirisinin sonunda, daha tam olarak pratik usun eleştirisinde 1786 geliştirilmiştir. Ahlaksal yasa adaleti, yani erdemle orantılı mutluluğu gerektirir. Sadece Tanrı sağlayabilir bunu. Bu, dünyada tam bir adalet söylemez. Bir Tanrı ve gelecek bir yaşantı vardır. Sonuçta özgürlük olmalıdır. Erdem diye bir şey bulunamaz başka türlü. Ahlaksal sistem. Ahlakın metafiziğinde 1785, ortaya ahlak sistemi dikkate değer bir tarihsel öneme sahiptir. Ünlü kategorik buyurucu bu kitaptadır. Buyurucu, imperatif, çevirenin notu. Kategorik buyurucu hiç değilse profesyonel filozoflar çevresi dışında çok kullanılan bir deyimdir. Beklendiği gibi Kant'ın yararcılıkla ya da ahlaklılığa kendisi dışında bir amaç yükleyen herhangi bir öğretiyle alışverişi olmayacaktır. O, bütünüyle yalıtılmış herhangi bir teoloji ya da fizik ve hiperfizikle karışmamış bir ahlak metafiziği istediğini söyler. Bütün ahlaksal kavramlar, usta bütünüyle a priori temel ve kaynaklara sahiptir. Ahlaksal değer, kişi görev duygusuyla devindiğinde çıkar ortaya. Devinimin, yani hareketin, görevce şart koşulan yolda olması yeterli değildir. Kişisel çıkarı açısından namuslu olan tüccar ya da iyilikseverlik duygusunun etkisiyle bağışta bulunan erdemli değildir. Ahlaklılığın özü yasa kavramından türemiştir. Doğada her şey yasalara göre devindiğinden sadece rasyonel varlık yasa düşüncesine, yani isteme göre devinme gücüne sahiptir. Nesnel ilke düşüncesi istemi zorlayıcı olduğu sürece usun buyruğu adını alır. Bu buyruğun formülü buyurucudur, imperatiftir. İki tür buyurucu vardır. 1. Şöyle şöyle bir sonuca varmak istiyorsan şunu şunu yapmalısın diyen varsayımsal buyurucu. 2. Belli bir eylemin sonucuna bakmaksızın onun nesnel olarak zorunluluğunu ileri süren kategorik buyurucu. Kategorik buyurucu sentetik ve aynı zamanda a priori'dir. Kant'ın yasa kavramından türettiği öz çizgilere taşır. Bir kategorik buyurucu üzerinde düşünürsem derhal onun ne içerdiğini bilirim. Buyurucu yasanın yanında normun gerekmesi onun yasayla uyuşumlu olduğunu gösterir. Yasada onu sınırlayacak hiçbir koşul yoktur. Yoksa onun genelliğinden bir şey kalmaz geride. Eylemlerin normları genellikle çakışmalı. Buyurucuyu zorunlu kılan sadece normların bu çakışması olmalı. Böylece kategorik buyurucu tektir. O da şudur. Aynı zamanda genel bir yasa olmasını isteyeceğin biçimde ya da böyle bir norma göre davran. Ya da eyleminin normu istemin aracılığıyla genel bir doğa yasası olacakmış gibi davran. Kategorik buyurucunun işleyiş tarzını da açıklar Kant. Borç para almak doğru değildir. Herkes böyle yapmaya kalkışırsa geride borç alacak para kalmaz. Benzer biçimde hırsızlık ve cinayetin kategorik buyurucuyla kınanacağını gösterebilir. Kant'ın kesinlikle yanlış sayabileceği ancak ilkeleriyle yanlışlığı gösterilemeyecek işler vardır. İntihar gibi. Bir melankolik için herkesin intihar etmesini istemek bütünüyle olanaklıdır. Kantsal eylem gerçekte zorunlu fakat yetersiz bir erdem ölçütü verir görünmekte. Yeterli bir ayraç elde etmek için onun salt biçimsel görüş noktasını bir yana bırakıp eylem sonuçlarını biraz dikkate almak zorundayız. Erdemin eylemdeki tasarısal sonuca değil, kendisi sonuç olan ilkeye dayandığını belirtirken Kant, kendi normunu somutlaştırmış olmaktadır. İlkesi bu sonucu verir görünmezse de bizim herkesi kendi içinde bir son olarak ele alacak biçimde davranmamız gerektiğini savunur. İnsan hakları öğretisinin soyut bir biçimi sayılabilir bu ve o haklarla ilgili karşı duruşları açıktır. Dipnot. İnsan haklarına bağlamlı tartışmalar, çevirinin notu. Ciddiyetle ele alınırsa öğreti, iki kişinin çıkarları çatıştığında bir karara varmayı olanaksız duruma getirecektir. Güçlükler çoğunluğun yeğe tutularak kişisel çıkarın başkalarının çıkarına feda edilebileceği bir ilkeyi zorunlu kılan siyasal felsefede özellikle su üstüne çıkar. Eğer hükümette herhangi bir ahlak sistemi var olacaksa tek bir çıkar olmalıdır. Adaletle uyuşumlu tek bir çıkar, topluluğun iyiliğinedir. Böylece Kant ilkesi, herkesin mutlak bir son olduğu eylemi değil, çok kişiyi etkisi altına alan eylemleri belirlemekte, herkesin eş ölçüde hesaba katılması gerektiği biçiminde yorumlanacaktır. Bu biçimde yorumlandığında ilke, demokrasinin ahlaksal temeli gibi görülebilirse de sözü edilen karşı duruşu açık değildir. Kant'ın ileri yaşlardaki zihinsel gücü ve canlılığı, Bitimsiz Ebedi Barış denemesinde görülebilir, 1795. Bu yapıtla savaşı yasaklayan bir sözleşmeyle birbirine bağlanmış Özgür Kentler Federasyonu'nu savunur. Us'un son derecede kınadığı savaşı sadece uluslararası bir hükümet önleyebilir. Özgür Kentler Federasyonu'nu kuran devletlerin uygar kuruluşu cumhuriyetçi olacaktır. Kant bu sözcüğü yürütme organıyla yasama organının ayrılığını anlatır biçimde tanımlar. Hiçbir kralın olmaması gibi bir durumu ereklemez. Gerçekte tek bir hükümdarın yönetimi altında eksiksiz bir hükümet kurulabilir. Fransa'daki terör döneminin etkisi altında yazdığı için demokrasiden kuşkulu olan Kant, demokrasinin kurduğu yürütme gücüyle zorunlu despotluk olduğunu söyler. Söz sahibi olan gerçekte bütün halk denen şey değil, sadece bir çoğunluktur. Öyle ki burada evrensel istem kendisiyle ve özgürlük ilkesiyle çelişmelidir. Bu anlatım Rousseau etkisini gösterir. Barışa ulaşma yolu olarak Dünya Federasyonu'nu gösteren önemli düşünce Rousseau'dan türemiş değildir. Kant'ın 1933'ten beri kendi ülkesinde gözden düşmesine neden olmuştur bu deneme. Konu 5. Kant'ın uzay ve zaman kavramı. Saltus'un eleştirisinin en önemli bölümü uzay ve zaman öğretisidir. Bu bölümde o öğretinin eleştirisel açıklamasını yapmak istiyorum. Kant'ın uzay ve zaman öğretisini açıklamak kolay değildir. Çünkü kuramın kendisi açık değildir. Hem Saltus'un eleştirisinde hem Prolegomena'da ileri sürülmüştür bu kuram. Prolegomena'daki açıklanım, Saltus'un eleştirisindeki açıklanımdan daha kolay fakat daha az tamamdır. Önce yapabildiğim ölçüde kuramı USA yakın biçime getirecek ve ancak bundan sonra eleştiriye gireceğim. Kuramın açıklanması. Dolaysız algı nesnelerinin kısmen dış nesnesel şeylerden, kısmen de kendi algısal aygıtımızdan doğduğunu savunur Kant. İkinci derecedeki niteliklerin, renkler, sesler, kokular ve bunun gibi öznel olduğu, nesneye kendi içinde ilişkin olmadığı düşüncesine alıştırmıştı dünyayı. Berkeley ve Hume gibi Kant, bütünüyle aynı yolda olmasa da daha ileri gider, birinci derecedeki nitelikleri de öznel duruma getirir. Duyularımızın nedenlere sahip olduğunu kuşkulu bulmaz çok zaman. Onlara kendi içlerinde şeyler ya da nomena adını verir. Bize algıda görünen ve onun bir fenomen adını verdiği şey iki bölümden oluşur. 1. Duyum adı verilen ve nesneden gelen bölüm. 2. Belli ilişkiler biçiminde sıralanması gerekli, çok katlı ilişkiye neden olduğu söylenen ve bizim öznel düzenimizden gelen bölüm. İkinci bölüme Kant, fenomenin biçimi der. Bu bölümün kendisi duyum değildir. Böylece çevrenin ileneğine, arızına bağımlı olmaz. Daima aynıdır. Çünkü hep bizimledir. Deneyime dayanmaması anlamına a priori'dir aynı zamanda. Duyarlılığın salt biçimine salt sezgi adı verilir. Böyle iki biçim vardır. Bir uzay, iki zaman. Uzay duyarlılığın dış, zamansa iç biçimidir. Uzay ve zamanın a priori biçimler olduğunu kabul ettirmek için Kant iki sınıf kanıta başvurur. 1. Metafizik, 2. Epistemolojik ya da aşkın, transcendental diyor Kant. Birinci sınıfa giren kanıtlar uzay ve zamanın yapısından dolaysız yolla çıkar. İkinci sınıfa girenlerse dolaylı olarak salt matematiğin olanağından. Uzay üzerine kanıtlar zamanla ilgili kanıtlardan daha tam olarak verilir. Zamanın esasında uzayla aynı olduğu düşünülür. Uzay üzerine metafizik kanıtlar. 1. Uzay, dış deneyimlerimizden soyutlanmış empirik bir kavram değildir. Uzay, duyumların dıştan bir şeye yönelmesinde önceden varsayılır ve dış deneyim sadece uzayın işe karışmasıyla mümkündür. 2. Uzay, zorunlu bir a priori sunumdur. bütün dış algıların temelinde o vardır. Biz bir uzay bulunmadığını imgeleyemeyiz, tasavvur edemeyiz. Oysa uzayda hiçbir şey olmadığını tasavvur edebiliriz. 3. Mantıksal açıklığa sahip ya da şeylerin ilişkilerine bağımlı genel bir kavram değildir uzay. Çünkü sadece tek bir uzay vardır. Uzaylar adını verdiğimiz onun parçalarıdır, örnekleri değil. 4. Kendisinin bütün parçalarını kapsayan sonsuz bir büyüklük olarak sunulur uzay. Uzay parçalarıyla sonsuz bütünün ilişkisi bir kavramla onun örnekleri arasındaki ilişkiden ayrıdır. Böylece uzay bir kavram değil, bir anschauung'dur. Epistemolojik aşkın kanıtlar. Aşkın kanıt geometriden türemiştir. Öklides geometrisinin sentetik olmasına, yani sadece mantıktan türetilmemesine karşın a priori olarak bilindiğini savunur Kant. Geometrik kanıtların sayılara dayandığını düşünür. Söz gelimi, birbirini dik olarak kesen iki doğru verildiğinde onlara kesim noktasında ancak bir dik inilebilir. Kant, bu bilginin deneyimden türemediğini düşünür. Fakat sezgimin nesnede önleyebileceği tek yol, onun sadece benim duyarlılık biçimini içermesi durumunda öznelliğim içinde bütün aktüel izlenimleri önceden bilmektir. Duyu nesneleri geometriye baş eğmelidir. Çünkü geometri bizim günceli algılama yollarımızla ilişkilidir. Sonuçta başka türlü algılayamayız. Geometrinin sentetik olmasına karşın niye a priori ve apodiktik olduğunu açıklar bu. Zaman üzerine kanılar, saymanın zaman aldığı düşüncesiyle aritmetiğin yerine geometrinin geçmesi dışında esas olarak aynıdır. Uzay üzerine metafizik kanıtların tartışılması. Uzay konusundaki metafizik kanıtlardan ilki şöyledir. Uzay, dış deneyimlerden soyutlanmış empirik bir kavram değildir. Duyumların dışımdaki, yani içinde bulunduğum yerden ayrı yerdeki bir şeyle ilişkili olması, dahası benim onları dışarıda da birbirinden başka olarak, yalnız olarak değil, ayrı yerlerde kavrayabilecek temeli uzay sunumu zaten sağlamış olmalıdır. Böylece dış deneyim sadece uzay sunumuyla olanaklıdır. Dışımdaki, bulunduğum yerden başka bir yerdeki ibaresi güçtür. Kendi içinde bir tek olarak ben herhangi bir yerde değilim ve hiçbir şey uzaysal olarak benim dışımda değildir. Ereklenen sadece bir fenomen olarak bedenimdir. Böylece dışımdaki ibaresinde gerçekten içerilen tümcemin ikinci bölümünde ortaya çıkandır. Yani benim ayrı yerlerde ayrı nesneleri algılayışım. Zihnimdeki değişik paltoları değişik askılara asan bir gardırop bekçisinin imgesidir. Aslında var olmalıdır askılar. Bekçinin öznelliğidir paltoları sıralayan. Burada uzay ve zamanın öznelliği kuramında olduğu gibi Kant'ın hiç ayırt etmediği anlaşılmaz bir güçlük var.